Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın diğer dostları. Bugün onlara müjdeli bir haberle başlayacağız. Müjdeli haberi kötümserliğe, karamsarlığa çevirenlerle ilgili konuşacağız ama bugün yayının başlığındaki söz. Yani 1918'de o Boğaz'da demirli savaş gemilerinin arasından Kartal istimpotuyla kafasındaki kurtuluş fikriyle Anadolu'ya açılmaya hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaverine Cevat Abbas'a söylediği geldikleri gibi giderler sözünün ne kadar zamandan ve mekandan bağımsız olduğunu, içinde mücadele barındıran her türlü gelişim için ne kadar destekleyici, açıklayıcı bir söz olduğunu da konuşacağız. Çünkü bugün konuşmamız gereken bir gün. Bugün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin, Fethullah Gülen terör örgütü darbe girişiminin, onu o güne kadar palazlandıranların sorumlusu olduğu darbe girişiminin 5. yıl dönümü. Yayını paylaşın, çağırın lütfen herkesi. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Oradan çağırayım diğer dostları da ve diyeyim ki gelin işi bir de böyle konuşalım. Çünkü bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size, gazetelere bakacak olursanız hani püripak, tertemiz, hiçbir şey yokken ortada, kendi kendine devlette hiç kimseye çaktırmadan yükselmiş bir terör örgütünün planladığı, girişimine başladığı, ondan sonra da başarısız olduğu bir darbe girişiminin yıl dönümü, 5. yıl dönümü. Ve 5 yılın ardından baktığımızda görevlerinden alınmış yüz binlerce insan, darmadağın edilmiş bir ordu, akademik camianın tamamen çöküşü, onunla birlikte işte yayınlanan bir takım kanun hükmünde kararnamelerle öğrencilerinden kopartılan akademisyenler, buna rağmen direnenler ve bu sabah resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan bir kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Melih Bulu'nun görevden alındığı haberi. Günün en güzel haberi. Dedim ya, ama bazı karamsar insanlar var ve onlar olayı sadece şöyle karşılıyorlar. Yani ne oldu, yerine gelecek olanı bilmiyoruz ki, daha sevinmek için erken değil mi? Değil. Bakın, bu bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın aldığı en büyük siyasi yenilgilerden bir tanesi. Sözüme güvenin, en büyük siyasi yenilgilerden bir tanesi. Hayır, Melih Bulu'nun söylediği hani 6 ayda bunlar çözülür, protesto gösterileri yapan akademisyenler unutur, işlerine dönerler. Öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısından unutmayın, o kapıya kelepçe takıldı. O kapıya kelepçe takıldı ve yüzsüz bir rektör, yüzsüz bir kayyum rektör çıkıp dedi ki oradaki polis amirinin, güvenlik amirinin bulduğu pratik bir çözümdür bu. Değil. O bir zihniyetin yansımasıydı. Üniversite kapılarına kilit vuran bir zihniyetin Türkiye'nin tamamına yayılmış, benim daha önce burada siyasi müsilaj olarak nitelediğim zihniyetin yayılmasıydı. Ve şu anda o kelepçeyi o kapıya takanlar artık çok iyi biliyorlar ki burada 2 yıldır sürekli konuştuğumuz şey, yani bu işin sonuçta devletin şu anda yönetenlere hizmet eden bürokratların hangi kademede olduğunun hiçbir önemi yok. Çok önemli bir kamu kurumunun başında da olabilirsiniz, bir üniversitenin rektörü de olabilirsiniz, bir belediye başkanı da olabilirsiniz, sıradan bir partili de olabilirsiniz ama yaşanan üstünüze kalacak. Bunu çok iyi bilin. Buradan elini yıkayıp tertemiz çekip çıkartabilmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin orada birilerinin diyet ödemesi gerekiyor. Bugün bu diyeti ödeyecek kişi Melih Bulu. Önemli mi? Bence zerre kadar önemi yok. Çünkü ne akademik anlamda ne de insanlık onuru anlamında iyi bir tablo sergileyemedi. İyi bir görüş vermedi, iyi bir fotoğraf sergilemedi bizim için. Sadece o değil ki, onunla birlikte onun söylediklerine, üstelik öğrencilerini kandırarak, böyle bir şey asla mümkün değil diyerek, yanına gidip rektör yardımcısı olanlar. Soruyorum size ya, çoluğunuzdan çocuğunuzdan hiç utanmayacak mısınız bugün? Çünkü bugün sosyal medya sizin adlarınızla çınlayacak. Gerçekten o çocuklar girecekler sosyal medyaya. Açtıkları gün Instagram'da da, Twitter'da da, Facebook'ta da hepsinde babalarıyla, anneleriyle ilgili söylenen sözleri görecekler. Hiç insanlığınız yok mu sizin ya? Kendinizden utanmıyorsunuz. Akademik anlamda hiç kimseye bir ahlaki borcunuz olmadığını düşünüyorsunuz. Namus kavramı bacak arasında olan değil, akademik anlamda öğrencilerinize karşı duyduğunuz sorumlulukla ilgili olan. Hiç yok mu sizin hayatınızda ya? Hiç mi yok? En azından o insanlardan utanmayacak mısınız artık? Nasıl anlatacaksınız onlara? 6 ayda giderler dediğiniz insanlara 190 küsür gün direnebildiniz. yağmur, çamur, kar demeden romantik bir cümle olsun diye değil, gerçekten coğrafi anlamda, mevsimsel anlamda söylüyorum. Orada sırtlarını rektörlük binasına dönerek direnen, haklarını alan, sizin verdiğiniz rüşvetleri kabul etmeyen akademisyenler kazandı. Hiç utanmıyor musunuz Melih Bulu? Onunla birlikte yanında, yöresinde yer alanlar. Hiç utanmıyor musunuz gerçekten? Bugün tam da onun günü işte. Çünkü bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim 252 yurttaşın ölümünün, 2500'ünün yaralanmasının ardından bugün sadece hamasetle bugünü anlatıp kurtulabileceklerini zannedenler çok yanılıyorlar. Çünkü yayında ikinci bölümde göreceksiniz, Sabah gazetesinin manşetini bugün ayakta alkışlıyorum. Orada bir kelime fazla yalnız. Çünkü sadece işi FETÖ'ye mal ederek sıyırma şansınız yok. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız diye atmış Sabah gazetesi manşeti. Gerçekten and olsun, şart olsun. Affetmeyeceğiz de unutmayacağız da. Çünkü orada anlatılanlar o kadar değil. Bugün o insanların ölümlerinin ardından ocaklarına ateş düşen insanlar, emin olun sadece o günün kahramanlığıyla anmıyorlar onu. Bakmayın iktidar gazetelerinde o pohpohlanan büyük hikayelere falan. İnsanlar ocaklarına düşen ateşin neden düştüğünü biliyorlar. Dün partisinin grup toplantısında Tayyip Erdoğan aldandık dedi. Oysa biliyor musunuz ki siz 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra iktidara geldiğinde ilk grup toplantısından beri çok sıkça kullandığı bir cümledir o. Aldanan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız. Bugüne kadar defalarca aldandınız. Hepsini de söylediniz. Bu sözün bir kıymet harbiyesi kalmadı ki artık. Ben size çok kıymetli bir söz söylüyorum. Geldikleri gibi giderler. Kıymeti harbiyesi devam edecek. 1918'den beri devam ediyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkasında bir mücadele gücü içeriyor. Sizin söylediğiniz sadece bir şirket beraberliği ve bugün Türkiye'nin geldiği yer ortada. Bir gece yarısı kararnamesiyle 6,5 ay kadar önce atadığınız insanı sessiz sedasız görevden alıyorsunuz. Bakın yerine bir atama yok. Şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor bizim, hepimizin, bütün ülkenin oturup bu konuda gerçekten hemfikir olması gerekiyor. Akademik camiada artık öyle bir şey yaşanmalı ki rektörü üniversitelerin kendilerinin belirleyebilmesinin yolu açılmalı. Çünkü aksi takdirde bugün Tayyip Erdoğan, geçmişte Abdullah Gül, ondan önce Ahmet Necdet Sezer, ismin hiçbir önemi yok. Eğer bir kişiye bu yetkiyi verirseniz, anayasanın 104. maddesiyle Cumhurbaşkanı'na tanımlanan yetki ve görev alanının içinde bunu sayarsanız, işte ondan sonra herkes kendi tarzına, kendi tavrına göre insanları atıyor. Oysa üniversite öyle bir yer değil. Yani üniversite sizin insanları parayla kandırabileceğiniz, tehdit ederek, kredi yurtlar kurumu burslarını engelleyerek o çocukları sindirebileceğiniz bir yer değil. Kapısına kelepçe taktığınız zaman açılıyor o kapı. Bakın açıldı. Üzerinden 190 küsür gün geçti ama açıldı. Şimdi oradaki özel güvenlik görevlileri. Kime güveniyorsunuz siz? Kime güveniyorsunuz? Soruyorum. Orada suçsuz günahsız 19 yaşında çocukları yerlere yatırarak tekmelediğiniz görüntüleri izledik. Kime güveniyorsunuz? O rektör görevden alındığına göre sizin de yaptığınız işlem haksızmış değil mi? Nasıl bir özel güvenlik çalışacak orada? Bu saatten sonra onlar ekmek parası için ağlayacaklar. Kimsenin o gözyaşına bakmasına gerek yok. Çok ciddi söylüyorum bunu. O çocuklara zulmedenlerin hepsi de gidecek oradan. Sadece oradan değil ki, bu ülkeden de gidecek bu insanlar. İktidardan da gidecek. Çünkü iktidarlar gelir, iktidarlar gider ve bugün iktidarın sahipleri olanların söylediği gibi biz bunlara, bizden sonra gelenlere bunu teslim edemeyiz hikayesi var ya, hiçbir şey teslim etmenize gerek yok ya. Hiçbir şey. Siz bal gibi, buz gibi, boru gibi seçimde yenilerek gideceksiniz. Ve bir şey teslim etmenize gerek de kalmayacak. Emin olun, hiç kimsenin öyle bir ihtiyacı yok. Seçim bu ülkede bütün bu sorunların çözümü haline gelmiş durumda. Ne kadar saklasanız da gizleseniz de olmayacak, edilmeyecek, bunlar yaşanmayacak falan deseniz de hepsi hikaye. Gerçekten, çünkü burada ortaya çıkan şey hepimize gösteriyor ki biz bununla birlikte başka bir yöne yönlenmek zorundayız artık. Hep beraber. Çünkü başka bir çıkışımız kalmadı. Hepimiz bunu görüyoruz, bunu yaşıyoruz, bunu biliyoruz. Ve bunlar yaşandığı için de şu anda ortadaki durum, hepimize gösterdiği tablo net. Bugün dedim ya, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan bu kararname ile birlikte Türkiye'de artık Erdoğan açısından da son derece yeni bir dönem açıldı. Neden? Çünkü bu çok ciddi anlamda bir siyasi yenilgi. Çok büyük bir yenilgi. Bakmayın şimdi, diyorlar ya hani, arkasından kim atanacak, kim gelecek, gelen gideni aratacak mı? Bunun bir önemi yok ki. Gelen artık şunu bilecek. Eğer burada akademik özgürlüğe, akademik namusa aykırı bir tavır içinde olursa kapının önündeki insanlar beklemeye devam edecek. Çünkü oradaki insanların savundukları, hani birilerinin şeytanlaştırmaya çalışarak söyledikleri gibi terör merör değil. Kendi haklarını savunuyor o insanlar. Oradaki akademisyenler cübbeyle soğuktan tir tir titrerken de, sıcaktan kavrulurken de aynı şeyi yapıyordu. Yağmurun altında o yüzden bekledi o insanlar. Unutmayın, bu insanlar orada beklemelerine izin verilmediğinde yürüyerek bir bildiri okumalarına da izin verilmedi. Gerekçe? Ne anlatabilir bir akademisyen size? Gerçekten bir akademisyen, namuslu, ahlaklı, dürüst bir akademisyen size ne anlatır? Muhtemeldir ki üniversite camiası içinde ortaya gelen bir gerçeklikten bahsedecektir, değil mi? Daha ötesi yoktur onun hayatında çünkü. Hayatı öyle geçiyor insanların. Ve orada öğrencisine sahip çıkan insanlar olmasına rağmen o çocukları Kredi Yurtlar Kurumu bursunu keserek tehdit edebileceğini sanan çok basit, çok sığ düşünceye sahip insanlar vardı. Artık yok. Rektör gittikten sonra rektör yardımcıları ne iş yapacak? Vallahi göreceğiz. Ama bundan sonra çok sıkıntılı hepinizin hayatı. Sadece orada değil, sosyal hayatta da çok sıkıntılı. Diyorum ya, bugün isimlerinizle çınlayacak sosyal medya. Hepinizin adı sabahtan akşama kadar sürekli olarak geçecek. Ve siz göreceksiniz bunu. Sizinle birlikte çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, dostunuz, ananız, babanız da görecek. Hiç utanmayacak mısınız gerçekten? Tuhaf, gerçekten tuhaf. Bu büyük bir genişlik, büyük bir kursak genişliği eğer varsa. Ben olduğuna da inanmıyorum bu arada. Göreceksiniz, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yaşanmıyor aslında. Hikaye anlatıyor herkes. Herkesin söylemeye çalıştığı bambaşka bir şey bambaşka bir yerden geliyor. Ama hiçbir alakası yok. Bugün dedik ya, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü. 5 yıl içinde biz nereden nereye geldik? Biraz onun üzerinden konuşalım. Ama şu parantezi açarak ve bu cümleyi baştan söyleyerek girmek istiyorum bu konuya. Çok acayip bir goygoyculuk devam ediyor şu anda. Kafasının çalıştığını düşündüğünüz, hani aklına fikrine az buçuk güvendiğiniz insanlar bile bir 15 Temmuz güzellemesi yapıyorlar. Ya kardeşim, bu ülke ne yaşadı, ne zaman yaşadı, bir düşündünüz mü hiç? Yani burada 15 Temmuz'a giden süreç içinde ölen 250 insanın neden ölüme sevk edildiğini düşünmek, konuşmak, tartışmak yerine kuru bir anmayla bunu geçirmek, arkasına da hamaset bağlamak, gerçekten vicdanınız alıyor mu sizin bunu? Neden o insanlar öldü? Neden bu ülkede mesela ordu dağıtılırken, takır takır kumpas davalarıyla dağıtılırken, bu ülkenin bir kısmı sadece tırnak içinde demokrasi ayağına buna destek verdi? Neden mesela kuvvet komutanlıklarında, örneğin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ısrarla, özenle ve bilinçle komuta kademesinde tek bir insan bırakılmayacak gibi operasyonlar yapıldı. Bizi 2010'a getiren süreç kendiliğinden oluşmadı ki. Ben size şunu hatırlatayım, herkesin aklından çıkıyor çünkü bu. 15 Temmuz anması yaparken herkes çok başka bir şey anlatıyor. Bana o kadar basit gelmiyor bu hikaye. Böyle konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. O insanların anılarına saygısızlık her şeyden önce. 2002 yılının 3 Kasım'ında iktidara gelen Tayyip Erdoğan, 2010'dan sonra bu insanlarla çok fazla mücadele ettik, hem de çok sert mücadele yürüttük dedi. Ya ben mi yanlış duydum dün? Aynen bu cümleyi kurmadı mı? İyi de 2010'a kadar geçen süreçte ne oldu? Yani aradaki 7 koca yıllık süreç ne oldu? Orada neler yaşandı? Bu insanlar devlete nasıl yerleştirildi? Kimler savcı yapıldı, kimler hakim yapıldı, kimler gündeme getirildi, kimler ortaya çıkartıldı? Bunların hepsini bilmek hakkımız değil mi bizim? Onlar konuşulmadan kuru kuruya bir güzelleme yapmak kimin ne işine yarayacak? Yoksa burada bizim tartıştığımız şey hamasi bir günse kendi kendinize anın, kutlayacak mısınız, bağıracak mısınız, ne yapacaksınız yapın. Ama bunun bir değeri yok. Gerçekten yok. Ölen insanların, 250 insanın ardından onların aileleri için de bir değerleri yok. Mesela biz bugün tartışacaksak 15 Temmuz darbe şehitleri ve gaziler için oluşturulan o vakıftaki paranın ne olduğunu tartışmak zorundayız. Nereye gitti? Hepimiz yüksek sesle mecliste kurulan darbe araştırma komisyonunun raporu nerede diye sormalıyız. Aksi takdirde yaptığımız şey bir anma olmaz ki. Bu bir güzelleme. Sosyal medyada yapılan güzellemenin bir boyutu. Ne dediğini bilmeyen bir sürü insanın abuk sabuk sözleri. Kuru kuruya bir anma. Kime ne faydası var bunun? Çok büyük sözlerle bugün televizyonlarda göreceksiniz. Herkes, eminim, kalıbımı basarak söylüyorum bunu. İşte asla unutmayacağız, unutursak kanımız kurusun, öyle olsun, buraya kaçsın, öbür taraftan gitsin. Bunlar büyük sözler de hiç kimseye bir faydası yok bunların. Bakın ben size çok büyük bir söz söylüyorum. Faydasını üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala kanıtlayabileceğim bir sözle geliyorum bugün karşınıza. Geldikleri gibi giderler. Herkes için, her mücadelenin sonu için geçerlidir bu. O umudu, o inancı içinde taşımakla alakalı bir şey. O gün Fethullah Gülen terör örgütüne, bu insanlar devleti ele geçiriyor diyen insanlar, bizler mesela, nasıl oluyor da hala aynı vatan aynı statüsünde oluyoruz? 2010'dan sonra en azından aradan geçen 11 yılda bizim de statümüzün değişmesi gerekmiyor muydu? Hiç böyle bir şey olmadı. İşlerimizi kaybettik, her türlü alandan dışlandık. Ha, bundan şikayetçi miyiz? Böyle insanlarla bir arada olmaktansa elbette dışarıda olmak evladır da. Ama bütün bu kayıplar ortadayken siz nasıl bir yüzsüzlükle bunu böyle tanımlayabilir, bu kadar basite indirgeyip konuşabilirsiniz? Devleti, demokrasiyi korumak için sokağa çıktığını söyleyen insanın ölümünü nasıl bu kadar basitleştirebilirsiniz? Şu anda yaptığınız sadece bu. Birilerine hamaset sağlansın diye, geçmişte yürütülen ilişkiler unutulsun diye aldandık deyip içinden çıkmaya çalışıyor herkes. O kadar basit değil o. Sabah gazetesinin manşetine kemiği kemiğine katılıyorum. Affetmeyeceğiz de unutmayacağız da. Çünkü bunlar aynı zamanda bir günün dava konusu olacak. Bugün konuşulmayanlar konuşulacak. Mecliste darbeyi araştırma komisyonunun raporu çıkacak gün yüzüne. Onlar konuşulacak. O kadar sakil şekilde hazırlanmış, üstü örtülmüş bir rapor bile olsa unutulmayacak bu. Unutulmaması gerekiyor. Çünkü eğer unutursak biz bugün de mesela devlete geçmişte FETÖ'cülerin oturtulduğu kadrolara yerleştirilen yeni cemaatleri, yeni tarikatları da görmezden gelmemiz gerekir. O zaman nasıl olacak bu? Geçmişte ona aldananlar bugün de bunlara mı aldanacaklar? Arada aldatılanlar ne olacak peki? Bizler sıradan insanlar, bu ülkenin sıradan yurttaşları, bizler ne olacağız? Bu kadar basit değil. İstanbul'da bir çocuğun parkına bile göz dikebilecek kadar kötü insanlar, her türlü melanetin kendilerinden beklenebileceği insanlar aynı zamanda. Bunu yapabiliyorlar çünkü. Ondan sonra televizyon ekranlarında gösterdikleri bu alçaklar Kurtuluş Savaşı'nda bile olmamış bir şeyi yapıp parlamentoyu bombaladılar diyebiliyorlar. Ya bir çocuğun elinden üzerinde oynarken daha parkını alıp götürmek kadar alçalabilecek bir davranış sergileyen insandan her şeyi bekleyemez misiniz siz? Türkiye'de kadına şiddetin, çocuğa şiddetin, istismarın bu kadar yükseldiği bir dönemde adalet sessizse eğer, bir suç örgütünün liderinden medet umuyorsa koskoca ülkede yaşayanlar, siz neden bahsediyorsunuz ya? Hangi demokrasi, hangi özgürlük? Aldatma devam ediyor hala. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Üstelik sadece siyaset içinde değil bu. Mesela ekonomide sadece sevgili Ali Orhan'a, Ali Orhan Yalçınkaya'ya aittir bu söz. Sadece gemiyi yüzdürmekle övünen insanlar. Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun dün aldığı karara bakın. Faizlerde değişikliğe ihtiyaç yok. Var kardeşim, sen ekonomiden anlıyorsun, adın kadar iyi biliyorsun bunu. Ama korkuyorsun, atılacak adımda siyasi mekanizmanın içinde eritileceğinden korkuyorsun. Yoksa bir ekonomist olarak o kararı alacak olsan atacağın adım bu olmaz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için işte insanlar özgürlükleriyle birlikte akademik ahlaklarını, namuslarını, fikirsel hürriyetlerini de birilerine emanet etmekten hala kaçınmıyorlar. E o zaman soralım, nasıl oldu? Aldanma, aldatma hala devam ediyor o zaman. Birileri birilerini kandırıyor şu anda. Peki o gece tankların altında aracın içinde ölen insanlar, kurşunlanan insanlar, onlara nasıl anlatacaksınız? Onların geride kalanlarına nasıl anlatacaksınız bunu? Birileri için oy yükselmesi bile getirdi. Televizyon ekranlarında açık yüreklilikle söylediler bunu. Çünkü yoksul halkın korkuyla yönetilmesi mümkün. O korku ögesi de bu kadar ortaya çıkmışken, gün içinde darbenin haberinin alındığı, akşama kadar hiçbir şey yapılmadığı söylentiler ayyuka çıkmışken, bütün raporları sakladıktan sonra o insanları korkutmak çok kolay. Çünkü kafalarının dibinde bir darbe travmasıyla bunu yönetecek, yürütebilecek güçte değil hiçbiri. Sıradan yurttaşlar onlar. Hayatları çok küçülmüş insanlar. Zaten sadece karnımı doyursam, akşam yatağa aç girmesem yeter diyebilen, çıtayı oraya kadar düşürmüş insanlardan söz ediyoruz. E bir de korkuyla o insanların üstüne gittiğiniz zaman, kalanı? Kalanı. Çok kolay, ondan sonrası yokuş aşağıya. Bırak gitsin zaten. Arada goy goyu bas. Hainler de, terör örgütü de, ot de, çöp de. Yani sana konuşurken hiç fırsat bırakma da arada biri girip iyi de birader bunlar senin zamanında palazlandı diye sen kendin söylemedin mi diye sormasın. Ondan sonra doldur goy goyla araya yalandan bir aldandık ama toparlandık falan de. Ondan sonra Allah da affetsin, millet de affetsin, hop comalokko gitti. Adil Öksüz nerede? Zekeriya Öz nerede? Nerede bu insanlar? Darbeye katılan askerlerden bahsediliyor. gencecik insanlardan, daha 10 günlük, 15 günlük erden. Ne yapabilir o insan sana? Elinde silah yok. Sokağa atılmış insanlar. Kuru gürültü olarak kandırılıp ortaya çıkartılmış insanlar. Sen aldandın da aldatıldın da o insanlar aldatılmadı mı? E neden onlar 5 senedir hala bu zulmü yaşıyorlar? Neden Türkiye'de sadece kirasının havalesini cemaatin bankasından yaptı diye insanlar 5 yıldır zulüm altında inim inim inlerken, geçmişte Fethullah Gülen'e övgüler düzmüş, ağzından salyalar saçarak cahil beynini ortaya dökmüş tipler kamu kurumlarına yönetim kuruluna alınıyor? Neden? Böyle bir aldanma olabilir mi? Olur. Bizim ülkemizde olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü aldanmakla birlikte aldatanın hazırlığıyla alakalı bu. Aldanan kişi de aynı zamanda yeni goller yemeye çoktan hazır. Çoktan razı. Hiç derdi değil. Sıkıntısı yok. Olabileceği her şeyi, başına gelen her şeyi haktan geldi deyip kabul ediyor. Oysa bilmiyor ki hakla bir alakası yok. Doğrudan kul yapısı bunlar. Hepsi kul yapısı hem de. Sen gözünü açmadığın için güzel kardeşim, başına gelen her şeyden mesulsün aynı zamanda. Bugün yaşadığımızın içinde insanların sessizliğinin rolü yok mu? 103 yıl önceden bir sözle bugün geldim size. Geldikleri gibi giderler. O inancın, o kararlılığın, üstelik elinde hiçbir güç yokken o kararlılığın sembolü olmuş bir sözle. Sıradan, kuru, romantik bir söz falan değil bu ya. Hiç kimse öyle düşünmesin. O kadar basit bir şey değil bu. Bu bir inanç. Ardından gelen çabalarla birlikte upuzun bir zamana yayılmış, söylendiği günden sonra 4 yıllık bir zaman diliminde ancak zaferle sonuçlanabilmiş bir sözden bahsediyoruz. Ama bugün bunun ete kemiğe bürünmüş haliyle günü karşıladık. Onun için size diyorum ki karamsarlığa kapılmış insanlara sakın prim vermeyin. Tamam alındı da yerine kim gelecek bakalım? Sevinmek için erken değil mi? Bu sistem böyleyken bundan sonrası nasıl olacak? Bu hakkı alan insanlar kuşkusuz rektör seçiminde bundan sonra bütün Türkiye için örnek olacaklar. Yani orada direnen akademisyenler, direnen akademisyenler içinde bir utanç kaynağı olacak kendi açılarından. Onlar da çoluğunun çocuğunun yüzüne bakmakta aynı anlamda zorlanacaklar. Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesinde kara kışa, soğuğa, yağmura, o yakıcı sıcağı aldırmadan cübbesiyle direnen insanlar. Onlar, üniversitenin kapısı kilitlendiği için güney kapısı olmadı, kuzeyden girmeye çalışıyoruz. Çünkü burası bizim okulumuz diyen çocuklar, mahkeme salonundan çıkıp beraat kararını aldıktan sonra yan yana durup selam olsun Boğaziçi'ne diyebilen, başı örtülü, başı açık, kızlar, erkekler. Onların kazancı, hepimizin kazancı. Ama aynı zamanda bu ülkede bazıları için utanç da olmalı bu. Neden direnemedik? Ben neden onların yaptığını yapamadım sorusunu beraberinde getirmeli. Yoksa geldikleri gibi giderler demenin bir manası yok. Burada bir iktidar değişiminden söz ediyoruz biz. Demokrasiler böyledir. İktidarlar gelir, iktidarlar gider. Seçim sandığıyla olur bütün bunlar. Sen seçim sandığını istediğin kadar koru, istediğin kadar sakla, bir yerlere gizle insanlar ulaşıp seçime gidemesinler diye. O seçim sandığı da aynı şekilde gelecektir insanların önüne. Kaçınılmaz. Bu talebin artık geri dönüşü yok. Bu Tayyip Erdoğan için çok ciddi anlamda, çok ciddi manada bir siyasi yenilgidir. Hem de çok özel bir yenilgidir. Bundan sonra bu iktidar değişiminde emin olun bir köşe taşı, bir kilometre taşı olarak anılacak, gösterilecek Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu sabah kararnameyle görevden alınan kayyum rektör Melih Bulu'nun durumu. Bu başkaları için de örnek olmalı. Hakikaten. Üstelik tam da bugün şu yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünü anarken, ölen insanları saygıyla, rahmetle anarken tam da bunu konuşmak zorundayız. Neden yaşadık biz bunları? Soru bu. Bu olmalı. Bizim bugün tartışacağımız, anlatılacak büyük hikayeler falan değil. Gün boyu anlatacaklar zaten. Kafanızı ütüleyecekler sabahtan akşama kadar. Ben bunu yapmak istemedim bugün. Ben istedim ki kafanızda bir tartışma kıvılcımı oluşsun. Ve bu kıvılcımla birlikte şu soruyu sorun. Biz neden böyle şeyler yaşıyoruz ya? Neden bu ülkede bir üniversitenin akademisyenleri üzerlerinde cübbeyle direnmek zorunda kalıyor? Neden çocuklar kendi üniversitelerini cebinde kimliğini, şebekesini eski söylemiyle, şebekesini taşıdığı üniversiteye neden giremiyor o kapıdan? Soru bu. Neden biz 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık? Neden o insanlar palazlandı? Neden bugün onların yerine başka tarikatlar, başka cemaatler devletin içine sızıyor? Neden aynı sistem devam ediyor? Neden bu ülkenin bir harp okulu hala yok? Neden kapatıldı? Neden saçma sapan bir üniversiteye bağlandı? Neden? Bütün bu soruları sormak, tartışmak zorundayız. Bugün tam da günü işte. Tam da günü. Çünkü o ölen 250 insanın canları bugün rahmet isterken birilerinden bu tartışmaları da istiyor. Neden öldü o insanlar? Neden bu ülkede sokaklarda insanlar yaralandı? Neden bu ülkenin kendi savaş pilotları kendi sokaklarını bombaladı? Neden? Neden birileri diğerlerinin hiç haberi yokken darbe girişimi olduktan sonra bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nden merhaba dedi? Ne ara gittiniz? Ne ara öğrendiniz? Ne ara duydunuz? Burada uyduruk bir kira havalesi yüzünden ömrü çürürken insanların. Siz ne zaman duydunuz da gittiniz? Aynı ağlağı sergiliyorsunuz üstelik. Taksi şoförlüğüyle yaşıyorum. Çok zor durumdayım. Daha beter olun. Daha beter olun. Ardınızda bıraktığınız insanlara biçtiğiniz ömür sizin yaşadığınızdan 5 kat daha kötü çünkü. Üstelik onlar her gün aşağılanıyorlar bir de. Sizin gözünüzün içine baka baka geçmişte ortaklık yürüttüğünüz insanlar bunların akıllıları gitti, aptalları bize kaldı diyor mesela. Neden? Bu soruyu sormak zorunda herkes. Çünkü ancak bu soruyu sorduğunuzda işte o cümle anlamlı olacak. Direne direne kazanacağı sadece bir slogan değildir kardeşim. Birlikteliğin önemini anlatır. İnsanın kendine ait özgürlüklerinden, kendine ait haklarından vazgeçmemesini anlatır. Ve öyle bir kararlılıkla sergilenmek zorundadır ki beraberinde eğer geldikleri gibi giderler diyebiliyorsanız darbeye de direnmek mümkündür, Melih Bulu'ya da direnmek mümkündür, akademik ahlaksızlığı yenmek de mümkündür, adaletsizliği, siyasetteki çapsızlığı yenmek de mümkündür. Yeter ki o inanç, o kararlılık olsun. O yoksa sadece anmalara kalıyor iş. Zaten yayın ikinci bölümünde göreceğiz. Büyük hamaset hikayeleri anlatılıyor. Kimsenin derdine de derman falan olmuyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Bizim öyle birlikteliğimiz yok. Bizim birlikteliğimiz aynı ülkeyi sevmekten kaynaklanıyor. Demokrasiye bağlılıktan kaynaklanıyor. Farklılıklarımızla bir arada yaşama arzumuzdan kaynaklanıyor. Çünkü demokrasi dediğimiz şey eğer buysa tamam biz varız. Ama buna karşı çıkacak herkesle mücadeleye de hazırız aynı zamanda. Çünkü direne direne kazanacağız bir slogan değildir. Ve her türlü kötülüğü yapmak üzere hadsizlikle, haksızlıkla bir yerlere gelmiş olanlar emin olun geldikleri gibi giderler. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, haftanın son gününe geliyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.